Ayrım 31. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 435. 7. Bölüm. Üç Kağıtçılık Öyküleri. Çakal hem ağlar hem güler. Üç kağıtçılık ve muzipiklikler üzerine hikayeler, özellikle aşağı tabakadan, önemsiz ve sıradan kişilerle, büyük ve zengin insanlar arasındaki olayları aksettirdiğinde hikaye anlatıcılığının başından beri hayranlık dolu dinleyici kitlelerini kendine çekmiştir. Avrupa'da buna eşdeğerde tutulabilecek olan tipleme, hakkındaki hikayeler ya pazar yerlerinde cahil hikaye anlatıcıları tarafından anlatılan ya da daha bir süslenerek dünyanın en büyük yazarları tarafından kaleme alınan Reinhard the Fox'tur, Alman dilinde German Reinecke Fuchs. Üçkağıtçı otoriteye karşı baş kaldırır ve bütün tabuları hiçe sayar. O iyi huylu ve kılı kırk yaran bir insanın gizlice olmak istediği kişiliktir. O özellikle Kuzey Amerika'nın batı taraflarında hem haşere bir çocuk hem de bir kahramandır. Büyük bir hızla palyaçoluktan yaratıcılığa dönerken ve tekrar eski halini alırken inanılması güç haşarlıklara da neden olan büyük bir kültürü ortaya çıkarandır. Yerlilerin Amerika'sında bu tilki değil çakaldır. Onun hikayeleri ta Alaska'dan Güney çöllerine, Atlantik kıyılarından Pasifik kıyılarına kadar her yerde anlatılır. Kuzgun, vizon, tavşan, alakarga ve diğer hayvanlar da muziplik ve haşarlıklar yaparak yerlerini alırlar bu hikayelerde. Hayvanların yanı sıra insan ve yarı insan şakacılar da vardır. Kara ayaklar ve Crow'ların yaşlı adamı Old Man, suyu örümcek adamı Iktome, Cheyenne'lerin ve Eho ve Vihio tiplemeleri, büyük göller ve merkezi ormanlık alanların Manabosos'u ve Cree'lerle Salt House yerlilerinin Whiskey Jack'i gibi. Bir kabilenin kendine has bir üçkağıtçısı da olsa, çakal çoğunlukla ona yarenlik ederek muzipliklere ortak olur. Çakalın oyunun tam ortasında yer aldığı, oba ve yaylalardan kaynaklanan hikayelerin çoğu onun, şapşallıklarıyla ters düşen bir şekilde zeka ve kurnazlığından, anaforculuğundan, düşmanını punduna getirip alt etme becerisinden ve doymak bilmez açgözlülüğü ile şakanın cıvığını çıkarmasından dem vurur. Kuzey Pasifik kıyılarına gelince, vurgulanan çakalın aptallığından çok kurnazlığıdır. Çakal, çoklukla kadın kılığına girerek, büyük bir olasılıkla karnını doyurmak ve bakılmak amacıyla bir erkekle evlenir. Çok değerli bir zıpkını veya oltayı aşırabilmek için balık kılığına bile girer. Açgözlülüğü ve şehvet düşkünlüğü de vurgulanır. Çakal, bütün yörelerde zaman zaman hak ettiği cezayı da bulur. Bu hikayede olduğu gibi ömürler boyu sürse bile. Türlü kültürlerin değişik yüzeysel tiplemelerinden kırpılarak yaratılmış olan çakal ve soyu, yaşamın ta kendisi, insanoğlu olarak dünyaya gelme hakkımızın katışıksız, yaratıcı kıvılcımıdır. Üstlendiğimiz rolde ve davranışlarımızda tek düzeliğe karşı koyarak. O yalnızca ilk günlerimizden kalma bir bakıma tarih öncesi yaratıkları temsil etmez. Aynı zamanda bizlere hayatın günümüzde de böyle tiplerin olduğunu anımsatır ve bizi bu tantana içinde ona katılmaya çağırır. Nesnelerin ve etiketlerin bir düzen içinde olduğu bir dünyada o, bir hiç olmayı, kaosu ve özgürlüğü temsil eder. Kendi küllerinden bir şey meydana getiren bir hiç olma. Böyle bir yaratığın içinde büyük bir güç vardır ve Kızılderili halkları arasında her zaman hak ettiği değeri bulmuştur. Çakal bize, Kızılderili felsefesinde yer alan bir başka belli başlı ögeyi de çağrıştırır. Gözyaşlarının arkasında kahkahalar saklıdır ve tatsız bir hikayenin içine hüzün sokuşturuluvermiştir. Siyu büyücüsü Lemdir, Çakal Iktome ve bütün soytarılar kutsaldır. Onlar bizlerin gereksinim duyduğumuz birer parçamızdır. İnsanoğlunun, özellikle biz Kızılderililer gibi ağlayacak ne kadar çok nedeni de olsa, yaşamını sürdürebilmesi için gülmeye de gereksinimi vardır, demiştir. Çakal, Iktome ve Kaya. White River Sioux. Ya ben bunun en başına hikayenin en başına gidiyorum. Çakal, yakın dostu Iktome ile beraber dolaşıyormuş. Yolların üzerine Iya, Kaya çıkmış. Böyle sıradan bir kaya değilmiş, pek özelmiş. Her yanından örümcek ağ gibi yeşil yosunlar sarkıyormuş. Hani şu hikayeler anlatan cinsten, iya, güçleri olan bir kayaymış. Çakal, şuna bak, ne güzel görünüşlü bir kaya. Sanırım bir takım güçlere sahiptir, demiş. Çakal, sırtındaki kalın battaniyeyi çıkararak kayanın üzerine sermiş. Hadi iya, bunu bir armağan olarak kabul et. Al, bu battaniye senin olsun. Dost kaya, seni donmaktan korusun diye. Üşüyor olmalısın. İktome, ooo, armağan ha, demiş. Bugün elim pek açık dostum. Aman sen de, bu ne ki? Ben hep armağanlar veren biriyimdir. Battaniyem İya'ya pek de yakıştı doğrusu. İktome, artık onun battaniyesi, demiş. İki arkadaş yollarına devam etmişler. Çok geçmeden dondurucu bir yağmur başlamış. Yağmur doluya, dolu, sulu kara çevirmiş. Çakal ve İktome soğuk ve nemli bir mağaraya sığınmışlar. İktome arkasında kalın bir bizon. Derisi kaftanla gayet iyiymiş. Çakal sırtında yalnız bir gömlekle tir tir titriyormuş. Dişleri birbirine vuruyormuş. Çakal İktome'ye "Kola, dostum benim." demiş. "Geri koş da şu benim güzelim battaniyeyi kap gel hadi. Benim ona gereksinimim var. Kayanın bir işine yaramaz o. O asırlardır battaniyesi olmadan da orada duruyordu. Hadi elini çabuk tut, donmak üzereyim." İktome kalkıp İya'nın yanına gitmiş ve "Şu battaniyeyi geri alabilir miyim lütfen?" demiş. Kaya, "Olmaz, pek hoşlandım ondan. Verilen şey geri alınmaz." demiş. İktome geri dönerek çakala "Vermiyor." demiş. Çakal, "Bakın hele şu terese, iyilikten anlamaz kayaya hele." demiş. Sanki parayla aldı battaniyeyi. Ne iş yapmış ki karşılığında? Ben şimdi gider, geri alırım onu. İktome, dostum demiş. Tunka, İya, Kaya. Orada bir sürü güç saklı. Bence battaniyeyi onda bıraksan daha iyi edersin. Çıldırdın mı sen yahu? Bu türlü çeşitli renklerde kalın mı kalın bir battaniye. Gidip onunla konuşacağım. Çakal, geri gidip İya'ya. Hey Kaya, ne demek oluyor bütün bunlar? Senin ne gereksinimin olur battaniyeye? Derhal onu bana geri ver. Kaya, olmaz demiş. Verilen şey geri alınmaz. Sen kötü bir kayasın. Donup ölmek üzere olduğum, üşütüp hasta olacağım hiç umurunda değil mi senin? Çakal, sert bir hareketle battaniyeyi çekip almış İya'nın üzerinden ve sırtına geçirmiş. İşte bak, bu kadar basit demiş. Kaya, sana öyle geliyor demiş. Çakal mağaraya geri dönmüş, yağmur ve dolu durmuş ve tekrar güneş açmış. Bunun üzerine Çakal ve İktome çıkıp mağaranın önüne oturarak güneşlenmişler. Kızartılmış ekmek, kurutulmuş et ve vojapi, yemiş çorbasıyla karınlarını doyurmuşlar. Yemek bittikten sonra tütün çubuklarını çıkartarak bir güzel tüttürmüşler. İktome birden, ''Bu ses de ne be?'' demiş. ''Ne sesi? Ben hiçbir şey duymuyorum.'' Önüne geleni ezen bir ses, bir gümbürtü geliyor ta uzaklardan. ''Evet, şimdi ben de duydum. Dostum Çakal. Bu ses gitgide yaklaşıyor ve artıyor. Gök gürültüsü veya deprem gibi. Pek de yüksek ve güçlü bir ses. Ne olabilir ki acaba bu?'' İktome, ''Dostum, aklıma parlak bir fikir geldi.'' demiş. Derken, koca bir kayanın kendilerine doğru yuvarlanarak geldiğini görmüşler. Yuvarlanarak, gök gürültüsü gibi sesler çıkararak ve önüne geleni ezip geçerek üstlerine doğru gelen İya imiş. İktome, ''Dostum, kaçalım buradan.'' diye bağırmış. İya bizi öldürmeye geliyor. Kaya arkalarından yuvarlanarak, gitgide arayı kaparken iki arkadaş canını dişine takıp koşmaya başlamış. İktome, ''Dostum, hadi ırmağa atlayalım. Kaya o ağırlıkla hayatta yüzemez, batar.'' diye bağırmış. Bunun üzerine ırmağa atlayıp yüzmeye başlamışlar ama kaya da sanki odundan yapılmış gibi arkalarından yüzerek gelmeye devam etmiş. Çakal, ''Dostum, ormana dalalım, kocaman kalın ağaçların arasına.'' diye bağırmış. Bu kaya asla sık ormanın içinde hareket edemez. Ağaçların arasına dalmışlar ama devasa İya, sağındaki solundaki çam ağaçlarını kibrit çöpleri gibi yarıp parçalayarak peşlerini bırakmamış. İki arkadaş bir düzlüğe varmış. İktome, örümcek adam, ''Ah, ah!'' diye bağırmış. ''Dostum çakal, bu aslında benim kavgam değil. Şimdi aklıma geldi de yapmam gereken bir takım işlerim var. Hadi bana eyvallah.'' İktome, bir anda küçük bir top gibi yuvarlanarak örümcek kılığına bürünmüş. bir fare deliğine girerek gözden kaybolmuş. Çakal, koca kaya ensesinde gümbür derken durmadan koşmaya devam etmiş. Kocaman kaya en sonda çakala yetişmiş ve üstünden geçerek onu dümdüz etmiş. İya, battaniyeyi geri almış ve "Gördün mü gününü?" diye humurdanarak yerine geri dönmüş. Yerde yamyatsı olmuş yatmakta olan çakalı, atlı bir Vasiku çiftçi, beyaz adam görmüş. Çakalı yerden kaldıran çiftçi, "Tanrım, ne güzel bir halı bu!" demiş ve onu alıp evine götürmüş. Çiftçi çakalı şöminesinin önüne sermiş. Çakal ne zaman ölse tekrar canlanma yetisi vardır ama kendini üfleyip püfleyerek, şişirerek eski haline gelmesi bütün gecesini almış. Sabah olduğunda çiftçinin karısı, "Senin halıyı gördüm az evvel, tabanları yağlamış kaçıyordu," demiş. "Dostlar, bakın beni iyi dinleyin. Yüreğinizde her zaman cömert olun. Birine bir şey verecekseniz, onu bir daha geri almamak üzere sonsuza dek verin." 1967 yılında Güney Dakota, White River, Rosebud Kızılderili Toplama Kampı'nda Jenny Leading Cloud tarafından anlatılmış, Richard Erdos tarafından kaleme alınmıştır. Bu da ne demek? Taşaklarımı mı istiyorsun akşam yemeğine? White River Sioux. Iktome, hain örümcek adam ve Shunk Manitou, çakal, iki işe yaramaz serseridirler. Yalancıdırlar, onu bunu çalarlar, aç gözlüdürler ve işleri güçleri kadın kovalamaktır. Belki de bu kadar çok ortak yönleri olduğundan aralarından su sızmaz. Ha, birbirlerini kazıklamaya çalıştıkları dönemler dışında tabii. Günlerden bir gün Iktome, çakalı evine yemeğe davet etmiş. Ikto karısına, "Yaşlı kadın, al sana iki adet bizon ciğeri. Biri bana, biri arkadaşım çakala," demiş. "Onları tam benim istediğim biçimde güzelce bir kızart. Yanını da timsila ve biraz yabani pancarla süsle. Arkasından da biraz bojapi, yemiş çorbası servis yaparsın. Çorbanın içine mutlaka koca yemiş koy. Çakal pek sever." Iktome'nin karısı, "Hepsi bu mu?" diye sormuş. "Sanırım aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda." Kadın, "Benim için üçüncü bir ciğer yok mu yani?" diye sormuş. Iktome, "Bizden artanı sen yersin," demiş. "Eh, ben şöyle biraz dışarı çıkayım. Belki irice bir yabani ördekle vururum. Çakal hep tıka basa yer. Bir ciğer ona yetmeyebilir. Ama bu dostuma karşı aman dikkatli ol, ben yokken elini öyle eteğinin altına falan atmasın sakın. Bundan pek hoşlanır. Eh, ben çıkayım artık. Her şey hazır olsun bu arada. Çakal beklemekten hiç hoşlanmaz." Iktome çıkmış ve kadıncağız mutfağa dalmış. "Ben kimin tıka basa yediğini iyi bilirim," diye düşünmüş. "Kimin elinin rahat durmadığını, kızların eteklerinin altına dolaştığını iyi bilirim. Kimin sabırsız olduğunu da iyi bilirim ben. Şu işe yaramaz kocamdan başkası olamaz bu insan." Kızarmış ciğer öyle nefis kokmuş ki kadın kendi kendine, "Ah şu aç gözlü, kendinden başkasını düşünmeyen erkekler yok mu? Onları iyi tanırım. Ciğerleri siler süpürürler, bana da yabani pancarları yemek düşer. Zavallı bir kadın hiç umurlarında değildir. Ah şu ciğer de ne güzel görünüyor, pek lezzetlidir de bilirim. Dur bakayım, şöyle bir parça, küçücük bir lokma tatsam ne çıkar ki? Farkına bile varmazlar," demiş. Bunun üzerine kadıncağız bir parça tatmış ciğerden. "Bir parça daha, hadi bir parça daha," derken bir de bakmış ki koca ciğer göz açıp kapayıncaya kadar bitivermiş. Kendi kendine, "Oldu olacak, ötekini de yiyeyim bari. Ne çıkar?" demiş ve oturup onu da indirmiş midesine. Şimdi ne yapacağım?" diye düşünmüş. "İktoma bu işi öğrenince beni bir güzel döver. Ama değerdi de yani." Derken çakal çıkıp gelivermiş. Üstünde boncuk işlemeli ve kolları püsküllü güzel bir gömlek varmış. "Sevgili dostum Iktome nerede?" diye sormuş. "Gene ne işler peşinde? Mutlaka pek hayırlı bir iş değildir." Kadın, "Nasılsın dostum?" demiş. "Kocam Iktome bir işini halletmek için dışarı çıktı. Eli kulağındadır. Otur sen, rahatına bak." Hiç vakit kaybetmeden elini kadının eteğinin altına ve iki bacağının arasına sokan çakal, "Bir işi mi var dedin?" "Yok canım, olamaz," demiş. "Iktome buna kalkışacağını söylemişti bana. Çek elini bakayım." Çakal, "Aman sen de, Iktome ile biz sıkı fıkı arkadaşlarızdır. Her şeyimiz ortaktır bizim," diye çıkışmış. Şakalar yapmış, eliyle gerdanını okşamış, koltuk altlarını gıdıklamış ve çok geçmeden de işi iyice ileri götürüp kadının her yerlerini ta içine kadar ellemeye başlamış. Kadın, "Pek hoşuma da gitmedi değil ama elini biraz çabuk tut. Iktome her an çıkıp gelebilir," demiş. Bizi bu kadar içli dışlı görse kızar mı sence? Buna adım gibi eminim. Hadi artık, dursan iyi edersin. Eh, sen bilirsin. Mis gibi bir şeyler kokuyor burada ama ortalıkta bir parça timsiladan başka hiçbir şey görünmüyor. Ekmek yok mu? Ben etten hoşlanırım. Meraklanma, et yiyeceksin. Sanıyorum ilk defa bir yere yemeğe gidiyorsun. Yoksa ne yiyeceğini iyi bilirdin. Biz konuklara hep aynı şeyi ikram ederiz. Ona herkes bayılır. Gerçekten de pek mi lezzetlidir? Lezzetli mi de ne demek? Lila Vashtay şahane. Çakal ağzının suları akarken dudaklarını şapırdatmış. Daha fazla bekleyemem. Nedir o? Hadi söyle bana. Ne mi? Senin itgaan, senin susun, yumurtalıkların, o kocaman kıllı ayaların senin. Biz akşam yemeklerinde hep konuklarımızın ayalarını yeriz. Yo, olamaz. Şaka ediyorsun herhalde, berbat bir şaka. Şaka falan değil canım. Bir de artık et bıçağımla kesmeliyim onları çünkü vakit bayağı geç oldu. İkto eve geldiğinde yemeğini hazır bulmazsa öfkeden küplere biner. Döver beni inan. Yani benimki de iş değil hani. Yemek hazırlayacağım yerde seninle oynaşıp durdum. Şimdi tam sırası. Hadi indir bakayım paçalı donunu. Bir şey anlamazsın. Elim hafiftir. Bu işte bir epey de ustayımdır yani. Kadın elinde bıçak yürümüş çakalın üstüne. Çakal dur bir dakika demiş. Dışarı çıkıp bir su dökeyim. Sen bu işi görmeden evvel hemen dönerim. Bunu der demez koşarak evden dışarı fırlamış ama geri dönmemiş. Bacaklarının bütün gücüyle durmadan koşmaya başlamış. Derken İktome çıka gelmiş. Elinde ördek falan yokmuş. Hiçbir şey vuramamış. Çakalın kaçtığını görünce, ''Yaşlı kadın, bu benim aklı evvel dostumun nesi var böyle? Neden böyle deliler gibi koşturup duruyor?'' diye sormuş. Karısı İktome'ye, ''Senin şu yakın dostun pek açgözlü çıktı. Onda paylaşma duygusu denen şeyden eser yok.'' diye anlatmış olan biteni. Bir daha asla çağırmayalım bu herifi yemeğe. Terbiyesiz herifin biri. Nasıl davranması gerektiğinden haberi bile yok. Tam senin sevdiğin biçimde kızarttığım iki bizon ciğerini görünce seninle paylaşmaya yanaşmadı. Her ikisini de kaptığı gibi kaçıp gitti işte. İyi dost böyle mi olur? İktome deli gibi evden dışarı fırlayıp peşine düşmüş çakalın. Bir yandan olabildiğince hızla koşuyor, bir yandan da ''Çakal, kola, dostum, hiç olmazsa birini bıraksaydın bana. Birini bırak bana, hadi.'' ''Eski dostun İktome için.'' diye bağırıyormuş. Çakal durmamış, İkto'dan daha hızlı koşuyormuş. Durmadan koşarken omzunun üstünden geriye bakıp, ''Kuzenim, beni yakalayabilirsen her ikisini de alırsın, merak etme.'' diye bağırıyormuş. White River, Rosebud Kızılderili Toplama Kampı'nda Left-Handed Bull, Solak Elli Öküz ailesinden biri tarafından anlatılmış, Richard Erdoz tarafından kaleme alınmıştır. Çakal ve Vasiku Brulesio, çok sıkı bir tüccar olarak bilinen bir beyaz adam varmış. O kadar hesabını kitabını bilen biriymiş ki kimse ona baskın çıkamazmış. Ya da insanlar onu öyle bilirlermiş ta ki bir gün adamın biri bu Vasiku'ya seni her an her yerde aldatabilecek biri var diyene kadar. Vasiku, bu olanaksız demiş. Benim bir satış yaptığım arabam var ve yıllardır bu yöredeki bütün yerleri kazıklamışımdır. Öyle de olsa çakal senin ne iş olursa olsun rahatlıkla aldatır. Hadi bakalım, hodri meydan. Neredeymiş bu çakal? Şu ilerideki sahtekar bakışlı herif o işte. Tamam, anlaşıldı. Bir sınayalım bakalım şu adamı. Vasiku kalkıp çakalın yanına gitmiş. Hey sen, hadi beni bir aldat da görelim, demiş. Çakal, kusura bakma, demiş. Sana yardımcı olmak isterdim ama yanımda kazık atma haplarım yok şu anda. Kazık atma hapların mı? Hadi git al onları. Buradan 5 mil uzakta oturuyorum ve yayanım. Ama hızlı atını ödünç verirsen. Tamam, ödünç alabilirsin atımı. Hadi atla evine git de getir şu haplarını. Ama ben aynı zamanda kötü bir biniciyimdir de. Atın benden, ben de atından ürkerim. Bana giysilerini de ver ki atın beni sen sanıp uslu olsun. Peki, al elbiselerimi de. Artık rahatlıkla binebilirsin atıma. Hadi git de getir şu haplarını. Onları da alt edeceğimden hiç şüphem yok. Böylece çakal Vasiku'nun hızlı atı ve en şık elbiseleriyle kaybolmuş gözlerden. Vasiku'yu soracak olursanız orada öylece kala kalmış eli böğründe çırılçıplak. 1974 yılında Güney Dakota, Grass Mountain, Rosebud Kızılderili Toplama Kampı'nda anlatılmıştır. Kunduz çamlardan ateşi nasıl çaldı? Nes Perce. Bir zamanlar yeryüzünde insanlardan eser yokken, çeşitli hayvanlar ve ağaçlar yaşarmış ve oradan oraya dolaşarak aynı insanlar gibi çene çalarlarmış. Çam ağaçlarının ateş diye bir sırları varmış ve bunu hava ne kadar soğuk olursa olsun saz kendilerini ısıtmak için hasetle herkeslerden saklarlarmış. Bir zaman sonra eşine benzerine rastlanmamış derecede soğuk bir kış gelip çatmış ve hayvanlar donarak ölme tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlar. Ama çam ağaçlarının sırrını öğrenmek için ne kadar çabalasalar da bunu bir türlü başaramamışlar. Sonunda kunduz bir plan geliştirmiş. Idaho, Grande Ronde ırmağının belli bir bölgesinde çam ağaçları gizli bir toplantı yapacaklarmış. Buz gibi sularda yıkandıktan sonra kocaman bir ateş yakmışlar kendilerini ısıtmak amacıyla ve kimse gelip ateşin sırrını çalmasın diye her yere de nöbetçiler dikmişler. Ama kunduz daha nöbetçiler yerlerini almamışken çoktan gelip ateşin hemen yakınında nehir kenarına saklanmışmış ve yanmakta olan bir kömür parçası yuvarlanıp kıyıya geldiğinde bunu hemen kapıp koynuna saklamış ve elinden geldiği kadar hızla oradan kaçıp gitmiş. Çamlar feryat figan çığlıklar atarak derhal peşine düşmüşler. Kunduz her sıkıştırıldığında kovalayanlardan kurtulmak için zikzaklar çizerek koşmaya devam etmiş ama rahatladığında da düz bir rota üzerinde devam etmiş yoluna. İşte bu yüzdendir ki Grande Ronde ırmağı bazı bölgelerde kıvrılarak akarken bazı yerlerde de dümdüz akar. Uzun bir kovalamacının sonunda çamlar bitkin düşmüş, böylece birçoğu ırmağın kenarlarında dinlenmeye çekilmiş. Bugün bile hala avcıların geçmekte zorlandıkları bir sıklıkta orada durmaktadırlar. İşlerinden pek adı kunduzu kovalamaya devam etmiş ama onlar da sonunda bir bir pes etmişler ve durdukları yerlerde nehir yatağı boyunca aralıklarla serpilip kalmışlar. Çamların en ön saflarında koşmakta olan bir sedir ağacı varmış ve kunduzu yakalayabileceğini pek aklı kesmese de onunla beraber koşmaya devam eden birkaç ağaca onu yakalayamayacağız ama şuradaki tepenin üstüne çıkıp ne kadar uzakta olduğuna bakacağım demiş. Bunun üzerine koşarak tepeye çıkmış ve kunduzun Grande Ronde ile birleştiği noktada Big Snake ırmağına dalmakta olduğunu görmüş. Onun peşinden gitmenin artık hiçbir yararı yokmuş. Sedir ağacı orada dikilmiş ve kunduzun Big Snake ırmağını ok gibi geçerek ateşi kayın ağaçlarına teslim edişini seyretmiş. Onlar da diğer belli başlı ağaçlara geçirmişler ellerindeki emaneti. İşte bu yüzden o günden beri kim ateş yakmak isterse bu belli başlı ağaçlardan elde etmektedir ateşi. Çünkü ateş onların içindedir ve onların parçaları eski usulde birbirlerine sürtüldüğünde kolayca alev alırlar. Sedir bugün hala tek başına Grande Ronde ve Big Snake ırmaklarının kesiştiği noktadaki o tepede dimdik durmaktadır. Artık çok yaşlıdır ama o kadar yaşlıdır ki tepesi çürümüştür. Ama hala o olayın canlı bir tanığı olarak varlığını sürdürmektedir. Bu kovalamacanın ne kadar uzun sürdüğüne dair kanıt, o bölgede ırmak boyunca 100 mil kadar mesafede başka sedir ağacı olmamasıdır. Yaşlı insanlar oradan geçerken onu çocuklarına gösterirler. Bakın, işte o yaşlı sedir ağacı. Kunduzun peşinden gitmeyi bıraktığı noktada yıllardır dikilip duran derler. 1890 yılında Journal of American Folklore'da çıkan bir hikayeden alınmıştır. Bu hikayenin Zicharilla apaçilerine ait bir versiyonunda ateş böceklerini kandırarak ateşin sırrını çalan tilkidir. Gökyüzünden bir yaban kazının sırtında uçarak gelir ve ilk tamtamı yapar. Onu çalarak ateş böceklerini dans etmeyi öğretir. Tamtamın ritmine kendilerini kaptırınca dikkatleri dağılır ve transa girerler. Tilki kor halinde ateş parçalarını bol tüylü kuyruğuna takar ve kuyruğu bir meşale gibi alev alev yanarken ateşi insanlara ulaştırır. 31. ayrımın sonu sayfa 449.